Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 20.
Geçen hafta ya bekar barlarından ya da internet çöpçatan servislerinden söz ettiniz hep. İnternet barlardan daha kötü. Kişisellikten söz edene bakın. Bunu bana gerçekten önerdiğinize inanamıyorum. Monitör ekranında bir ilişki oluşturmamı bekliyorsunuz. Diğer kişiyi görmeden bile. Hatta fantezine geri dön. Sonra ne görüyorsun? Renkler soldu. Her şey yok oldu. Bu kadar hızlı mı? Orada kalmama engel olan şey ne? Bilmiyorum. Soğuk ve yalnızlık hissettim. Benimle birlikteydin. Elimi tutuyordun. Hangi duygular uyandı? Hala yalnızlık hissediyorum. Bitirmek zorundayız Mayra. Son bir soru daha. Son birkaç dakika seansın ilk bölümünden farklı mıydı? Hayır, aynıydı. Hayal kırıklığı içindeyim. Ben daha fazla ilişkide olduğumu hissediyorum. Aramızda daha küçük bir mesafe var. Sen bunu hissetmedin mi? Belki, emin değilim. Ve hala yaptığımız şeyin anlamını kavrayamadım. Neden durmadan bir şeyin anlamını kavramak için savaştığını hissediyorum? Perşembe günü aynı saat iyi mi? Mayra koltukların yerinden oynadığını, odayı geçen ayak seslerini, kapının kapanışını duydu. I-280'e döndü, para ve zaman kaybı diye düşündü psikiyatrlar. O da tıpkı diğerleri gibiydi. Şey pek sayılmaz, en azından benimle konuşuyor. Bir an için yüzünü hayal etti. Gülümsüyor, kollarını ona doğru uzatıp kendisine yaklaşmasını istiyordu. Gerçek şu ki, Doktor Leş'ten hoşlanıyorum. Orada benimle birlikte en azından bana olanları aldırıyor gibi görünüyor ve aktif. İşlerin devam etmesi için çalışıyor. Yarı yola kadar geliyor, son iki psikiyatrım gibi sessizlik içinde oturmama izin vermiyor. Bu hayalleri hemen uzaklaştırdı zihninden. Hayallerini izlemesi için kendisini sıkıştırıp duruyordu. Özellikle de terapiye gelip giderken kurduğu hayalleri. Ama ona bu romantik zırvaları anlatacak değildi. Birden adamın teypten yükselen sesini duydu yeniden. Merhaba, ben Ernest Leş. Telefonuna karşılık vermek için arıyorum. Seni kaçırdığım için özür dilerim Desmond. Lütfen bu akşam 8 ile 10 arasında 767.735'ten veya yarın sabah ilk iş olarak ofisimden bana ulaşmaya çalış. Neler oluyor diye merak etti. Birden son seanstan sonra ofisten çıkıp yarım blok kadar gittikten sonra doktorun kaseti kendisine vermeyi unuttuğunu fark ettiğini ve almak için geri dönmüş olduğunu hatırladı. Victoria tarzı evin önündeki bir arabanın yanına park edip aceleyle ikinci kattaki ofisinin uzun merdivenlerini tırmanmıştı. Son seans olduğu için bir başka hastayı rahatsız etmekten endişelenmiyordu. Kapısı kısmen açıktı ve doğruca dikte makinesine konuşmakta olan Doktor Leş'in yanına dalmıştı. Neden geri döndüğünü söylediğinde Doktor Leş kaseti hasta koltuğuna yakın sehpanın üzerinde duran teypten çıkarıp kendisine vermişti. Gelecek hafta görüşürüz dedi. Ofisinden çıktığı zaman teybi kapamayı unuttuğu açıktı ve kaset bitmeden önce bir süre daha dönmeye devam etmişti anlaşılan. Sesi sonuna kadar açan Mayra belli belirsiz bazı gürültüler duydu. Büyük bir olasılıkla doktorun masasından kaldırdığı fincanların birbirine çarparken çıkardığı ses de bu. Sonra telefonda bir tenis randevusu ayarlayan sesi duyuldu yeniden. Ayak sesleri, sandalye gürültüsü ve sonra daha ilginç bir şey. Çok daha ilginç. Karşı aktarım semineri için not alan Doktor Leş. Mayra ile ilgili notlar. 28 Mart Perşembe. Benimle ilgili notlar mı? Buna inanamıyorum. Anksiyete ve merakla dolu olarak duyabilmek için gerildi. Öne, hoparlöre doğru biraz daha eğildi. Birden arabası savruldu. Neredeyse kontrolü kaybediyordu. Yolun kenarına çekti. Aceleyle kaseti çıkardı. Torpido gözündeki Walkman'i çıkardı. Kaseti takıp başa sardı. Kulaklıkları taktı. Yavaşça ana yola çıktı ve sesi sonuna kadar açtı. Karşı aktarım semineri için notlar alan Doktor Leş. Mayra ile ilgili notlar 28 Mart Perşembe. Tipik, önceden kestirilebilir, sinir bozucu bir seanstı. Seansın büyük bir bölümünü her zamanki gibi uygun bekar bir erkek olmadığı için sızlanarak geçirdi. Gitgide daha da sabırsızlanıyorum. Sinirim bozuluyor. Bir an için kendimi kaybedip uygun olmayan bir yorumda bulundum. Tişörtümde arkadaş bulma kulübümü yazıyor. Gerçekten yapılacak son derece saldırgan bir şeydi bu. Hiç bana uygun değildi. En son ne zaman bir hastaya karşı bu kadar saygısız olduğumu hatırlayamıyorum. Onu uzaklaştırmaya mı çalışıyorum, ona destekleyici ya da olumlu hiçbir şey söylemiyorum. Deniyorum ama o bunu zorlaştırıyor, sinirimi bozuyor. O kadar sıkıcı, çatlak sesli, kaba, dar kafalı ki. Tek düşündüğü hisse senetlerinde 2 milyon kazanmak ve bir erkek bulmak. Başka hiçbir şey yok. Dar, dar, dar. ne bir rüya, ne fantazi, ne hayal gücü, hiçbir derinlik yok. Hiç iyi bir roman okumuş mudur? Hiç güzel bir şey söylemiş midir ya da ilginç? Tek ilginç bir düşüncesi olmuş mudur? Tanrım, onun bir şiir yazdığını görmeyi ne kadar isterdim ya da bir şiir yazmaya çalışmasını. İşte bu bir terapötik değişim olurdu. Beni tüketiyor. Büyük bir salak gibi hissediyorum kendimi. Tekrar tekrar aynı malzeme. Tekrar tekrar ücretim konusunda kafama vurup duruyor. Her hafta aynı şeyle son buluyorum. Can sıkıntısı. Bugün her zamanki gibi açmazındaki rolünün kendi yalnızlığına nasıl katkıda bulunduğunu incelemesi için ısrar ettim. Bu çok zor bir kavram değil ama aramca konuşsam da bir farkı olmazdı. Anlamıyor, o kadar. Bunun yerine bekar barlarının kadınlar için kötü olduğuna inanmamakla suçluyor beni ve sonra sık sık yaptığı gibi benimle çıkmak isteğiyle ilgili bir espri yapıyor. Ama bu konuya bana karşı neler hissettiğini veya bu odada benimle birlikteyken kendisini nasıl yalnızlaştırdığına odaklanmaya çalıştığımda her şey daha da kötüye gidiyor. Anlamayı reddediyor, benimle ilişki kurmuyor ve kurmadığını kabul etmiyor ve zaten bunun bir ilgisi olmadığında ısrar ediyor. Aptal olamaz. Velasey mezunu. Üst düzey grafik işi var. İyi bir maaş alıyor. Benden çok daha fazlasını. Silikon Vadisi'ndeki yazılım şirketlerinin yarısı onun için rekabet ediyor. Ama ben bir aptalla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. İlişkimize bakmasının neden önemli olduğunu daha kaç kez anlatmalıyım ve parasının karşılığını alamadığına dair bütün o espriler. Kendimi küçülmüş hissediyorum. Kaba bir kadın. Aramızdaki en ufak bir yakınlık kırıntısını yok etmek için olabilecek her şeyi yapıyor. Yaptığım hiçbir şey onun için yeterince iyi değil. O kadar çok zorluyor ki. Geçmekte olan bir arabanın kornası, arabanın kaymakta olduğu gerçeğini fark etmesini sağladı. Myra'nın kalbi gümbürlüyordu. Bu iş tehlikeliydi. Walkman'i kapatıp çıkışa gelene kadar birkaç dakika öyle kullandı arabayı. Bir ara sokağa girdi, arabayı park etti, kaseti başa sarıp dinledi. Kendimi küçülmüş hissediyorum. Kaba bir kadın o. Aramızdaki en ufak bir yakınlık kırıntısını yok etmek için olabilecek her şeyi yapıyor. Yaptığım hiçbir şey onun için yeterince iyi değil. O kadar çok zorluyor ki. Burada annemle ilgili bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Ona ne zaman terapi ilişkimiz hakkında soru sorsam onu asılıyormuşum gibi bakıyor bana. Asılıyor muyum? Duygularımı kontrol ettiğimde böyle bir ipucu alamıyorum. Hastam olmasaydı bunu yapar mıydım? Kötü görünümlü bir kadın değil. Saçları hoşuma gidiyor, parlak, kendini iyi sunuyor, muhteşem görünümlü bir göğüs, düğmeleri zorluyor. Bu kesinlikle bir artı. Gözlerimin o göğüslere takılmasından endişe ediyorum ama bunu yaptığımı sanmıyorum. Alice sayesinde. Lisedeyken Alice adında bir kızla konuşuyordum. Elini çeneme koyup yüzümü kaldırarak, ''Hey hey ben buradayım'' diyene kadar göğüslerine baktığımı fark etmemiştim. Bunu hiç unutmuyorum. Alice bana büyük bir iyilik yaptı. Myra'nın elleri çok büyük. Bu olumsuz bir şey ama bacak bacak üstüne attığında çoraplarının o kaygan, seksi hışırtısı hoşuma gidiyor. Evet, galiba burada biraz seksi duygular var. Ben hala bekarken ona rastlasaydım ona takılır mıydım? Büyük bir olasılıkla evet. Fiziksel olarak onu çekici bulurdum. Ta ki çenesini açıp sızlanmaya ve talep etmeye başlayana kadar. Sonra olabildiğince hızla kaçmak isterdim. Onda hiç şefkat, yumuşaklık yok. Çok fazla kendine odaklanmış. Bütün açıları keskin, dirsekleri, dizleri, verici olmayışı. Kasetin bittiğini gösteren klik sesi. Myra yarı bilinçsiz bir halde arabayı çalıştırdı. Birkaç dakika daha sürdü ve Sacramento Caddesi'ne döndü. Doktor Leş'in ofisinden yalnızca birkaç dakika uzaklıktaydı şimdi. Şaşkınlıkla titrediğini fark etti. Ne yapacaktı? Ona ne diyecekti? Çabuk çabuk, lanet olası 150 dolarlık saatin başlamasına yalnızca birkaç dakika kalmıştı. Bir şey kesin dedi kendi kendine. Bu kaseti her zamanki gibi geri verecek değilim. Tekrar duymak zorundayım. Yalan söyleyeceğim. Diyelim ki evde unuttum. Sonra yorumlarını başka bir kasede kaydeder ve gelecek hafta orijinalini geri getiririm. Ya da belki yalnızca kaseti kaybettiğimi söylerim. Eğer hoşuna gitmezse keyfi bilir. Düşündükçe kaydettiklerini dinlediğini ona söylememekte daha da kararlı hale geldi. Neden elindeki kozu göstersindi ki? Belki gelecekte söylerdi, belki de hiç söylemezdi. Piç kurusu. Ofisin önünde park etti, saat 4'tü, konuşma zamanı. Myra içeri gel lütfen. Ernest ona hep Myra diye, o ise ona hep Doktor Leş diye hitap ederdi. Oysa doktor sık sık buradaki eşitsizliği vurguluyor ve onu ilk adıyla hitap etmeye davet ediyordu hep. O gün her zamanki gibi denizci mavisi ceket ve beyaz boğazlı kazak giymişti. Başka kıyafeti yok mu bu adamın diye merak etti. Ve o arkası açık Rockports'lar. Gündelik giyinmek bir şey, pasaklı olmak başka bir şeydi. Ayakkabı cilazı diye bir şey duymamış mıydı hiç? Ve ceketi de koca göbeğini gizleyemiyordu. Eğer seninle tenis oynasaydım diye düşündü, seni koştura koştura öldürürdüm. O şişko domuz pirzolalarını pompalatırdım. Kaseti unuttuğunu itiraf edince önemli değil dedi yumuşak bir şekilde. Gelecek hafta getirirsin. Bende yeni bir tane var. Yeni kasetin ambalajını açtı ve teybe taktı. Bundan sonra her zamanki sessizlik geldi. Mayra içini çekti. Sıkıntılı görünüyorsun diye yorumda bulundu Ernest. Hayır hayır diye inkar etti Mayra. Sahtekar diye düşündü. Ne biçim bir sahtekar. Nasıl da ilgiliymiş gibi görünüyor. Sıkıntılı olmam umurunda bile değil. Aldırmıyorsun bile. Benim hakkımda neler hissettiğini biliyorum. Biraz daha sessizlik. Aramızda büyük bir mesafe olduğunu hissediyorum dedi Ernest. Bunu sen de hissediyor musun? Mayra omuz silkti. Bilmiyorum. Geçen haftayı merak ediyorum Mayra. Seansımız hakkında herhangi bir güçlü duygu götürdün mü eve? Sıra dışı bir şey yoktu. Ben daha üstün durumdayım dedi Mayra kendi kendine ve bugün aldığı parayı hak etmesi için çalıştıracağım onu. Terlediğini görmek istiyorum. Olmalı mıydı diye sormadan önce uzun süre bekledi. Ne? Son seans hakkında güçlü duygularım olmalı mıydı? Ernst'ün yüzünde şaşkınlık belirdi. Mayra'ya baktı. Mayra gözünü bile kırpmadan kendisine bakıyordu. Şey dedi, herhangi bir duygun olup olmadığını merak ettim. Belki tişörtün ve arkadaş bulma kulübü yorumumla ilgili bir tepkin olabilir. Sizin bu yorumla ilgili herhangi bir duygunuz var mıydı Doktor Leş? Ernest koltuğunda doğruldu. Mayra'nın bugünkü cesareti konusunda garip şeyler hissediyordu. Evet, bu konuda pek çok şey hissettim dedi tereddütle ve hiçbiri de iyi duygular değildi. Sana karşı nasıl bunu da anlatacağımı, nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum ama sanırım saygısızlık ettiğimi düşündüm. Bana karşı oldukça kızgın olduğunu düşünebiliyorum. Şey, kızgındım ve incinmiş. Evet, incinmiş de hissettim kendimi. Bu incinme duygusunu düşün. Seni başka bir yere götürüyor mu başka bir zamana? Ah hayır, bunu yapma, seni sürüngen diye düşündüm Ayra. Kaçmaya çalışıyorsun ve onca hafta boyunca bana şu anda kalma dersleri verdin durdun. Sizinle kalabilir miyiz Doktor Leş, burada bu ofiste dedi, yeni doğrudanlığıyla. Neden söylediğinizi bilmek istiyorum. Neden? Sizin ifadenizle. Saygısızdınız. Ernst, Mayra'ya bir kere daha baktı. Uzun bir bakıştı bu. Seçeneklerini düşündü, hastasına karşı sorumluluğu başta geliyordu. Bugün Mayra sonunda onunla ilişki kurmaya istekli görünüyordu. Aylardır burada şimdi de kalması için ısrar ediyor, uyarıyor, yalvarıyordu. Bu yüzden çabalarını teşvik ettirdi kendi kendine ve dürüst ol. Dürüstlük her şeyin üstündeydi. Bütün diğer konularda ciddi biçimde kuşkucu olan Ernst, dürüstlüğün iyileştirici gücüne tutucu bir gayretle inanıyordu. Küçük kitapçığı dürüstlüğü gerektiriyordu ama üzerinde oynama yapılmış seçici dürüstlük. Ve sorumlu, ilgili dürüstlük. İlginin hizmetinde dürüstlük. Örneğin, iki gün önce Myra'nın karşı aktarım seminerinde sunarken ifade ettiği sert, olumsuz fakat dürüst duygularını ona hiçbir zaman açıklamazdı. Bu seminer bir yıl önce hastalarına karşı kişisel tepkilerine dair anlayışlarını derinleştirmek için iki haftada bir toplanan 10 terapisten oluşan bir çalışma grubu olarak başlamıştı. Her oturumda bir üye neredeyse tamamen terapi saati içinde kendisinde uyandırdığı duygulara odaklanarak bir hastasını anlatıyordu. Bu hastaya karşı duyguları her neyse, mantıksız, ilkel, sevecen, nefret dolu, cinsel, saldırgan, üyeler bu duyguları içten bir şekilde anlatmaya ve anlamlarını ve köklerini keşfetmeye veriyordu kendini. Seminerin hizmet ettiği çok sayıda amaç içinde hiçbiri sağladığı topluluk hissinden daha önemli değildi. Özel çalışmada yalıtım bir terapist için en büyük mesleki tehlikeydi ve terapistler çeşitli gruplara üye olarak bununla mücadele ediyorlardı. Bu karşı aktarım semineri gibi çalışma grupları, ileri eğitim kurumları, hastane personeli dernekleri ve çeşitli yerel ve ulusal meslek örgütlenmeleri. Karşı aktarım semineri, Ernst'ün hayatında önemli bir yer tutuyordu ve iki haftada bir olan toplantıları dört gözle bekliyordu. Yalnızca arkadaşlığa değil, konsültasyona da önem veriyordu.
Ayrım sonu.